Mopushane Çeşmesi, 2. ayrım, sayfa 18, açlık. Açlık zor şey. Mopushane'nin en büyük sorunlarından biri de bu. O yüzlerce, binlerce insanın hiçbir ayıp sınırı tanımadan, her gün sabahtan akşama kadar aylarca, yıllarca sürüp giden savaşı görülecek şey. Bütün insan topluluklarının tek ana davası bu ama, özgür insan için karın doyurma olanaklarıyla mapusun yemek yeme olanağı eşit değil. Devlet, hükümlülere 24 saatte bir ekmek tayin etmiş, ayrıca yoksul hükümlülere de 24 saatte bir tabak yemek veriyor. Ama bu yemeğin alınması, bölünmesi, yenmesi ayrı dert. Gene bir gündü, saat 12'ye yaklaşırken gardiyan demir kapıdan koğuşa doğru seslendi. Ulan 7. koğuş, uyuzlar tekkesi, bağırsağınızın rızkı çıktı, karavanacı gelsin ulan! Elinde karavana ağzından salyalar akan Lüfer Mehmet, çıplak ayakları ile çamurların içinde seke seke mutfağa doğru koşarken, öteki hükümlüler de yavaş yavaş bahçe duvarının dibine sıralanmaya başladılar. Çoğunun elinde bir bakır sahan, bir de tahta kaşık vardı. Sahanı olmayan iki kat gazete kağıdı sıkıca külah yapar, yemeğini onun içine koyardı. Perişan Salim çıplak ayakları ile çamurların içinde tepinerek, elindeki tahta kaşığı bakır sahana vura vura tempo tutarak İzmir Marşı'nı söylüyordu. Hırbo Niyazi duvarın dibine çökmüş, koltuğuna kıstırdığı tayını hafif tertip kemiriyordu. Ötekiler de üçer beşer sıralanmışlardı. Uzaktan karavana göründü. Sabırsızlık da adam akıllı arttı. Lüfer Mehmet üstünden dumanlar çıkan yemek bakracını tintin koşturuyordu. Vücudunun belinden yukarısı yana yatmıştı. Çıpıl çıpıl çamurlara basarak karavanayı kuru ayvanın dibine bıraktı. Eline beline dayayarak meydancı Cavide seslendi. ''Ulan hey, hıyarın cenabeti, kepçeyi versene, çıranı yakarım angut.'' Cavit paslı kepçeyi koşturdu. ''Lebbek abicim.'' Lüfer Mehmet kepçeyi kavrayıp karavananın içinde 2-3 sefer dolaştırdı. Sonra başını kaldırıp sıranın ucunda duran Veled Hüseyin'e ''Uzat tasını'' dedi, ''koyayım sana.'' Sonra yanındakine seslendi. ''Sancağıma gel ulan mantar topuklu, babanın imareti mi var böyle? Al sana nuhudundan da.'' Suyuna ekmek doğru ulan. Katıksız yemeğe daha olsa dayanmaz dürzü. Haydi yallah, sokul bakalım Lenger Hasan. Kaseni usturuplu tut, sen de suyuna ekmek batır ha. Gel bakalım gevşek makbulenin çatık kaşlısı. Doğru tut, haydi çek arabanı. Sen sokul bakalım hınzırın mapushane şubesi. Senin gibilere de hükümet Balkan başarı verecek değil ha. Uskur Ziya tabağına konan yemeğe itiraz etti. Koy be yahu, nuhudundan da koy. Lüfer Mehmet başını kaldırıp Ziya'nın yüzüne baktı. ''Ulan arkanda kaç kişi var görmüyor musun?'' ''Görüyorum ama 8 nohut koydun bize. Ötekilere öyle mi koydun?'' ''Ya nasıl koydum?'' ''Lenger Hasan'a en aşağı 20 nohut koydun. Başkasına iltimas geçip de bize suyunu doldurmanın bir lüzumu var mı?'' Lüfer Mehmet Uskur Ziya'nın yüzüne baktı. ''Ulan marpuç tortusu. Lenger Hasan benim anamın doğurduğu değil ha. Hükümet ne verdiyse onu koyuyorum hepinize. Boş ver be dinini seversen. Ne dedin ne? Zınk dedim. O senin zınk dediğin aspidan tarlasında olur. Niyetini bozdunsa pesten söyle. Onu öyle demezler, peynir ekmek yemezler. Lüfer Mehmet durdu. Uskur Ziya'nın yüzüne ters ters baktıktan sonra, ulan dedi, şu kepçe fukara malı olmasa dinime imanıma suratını sıçan yemiş dut pestiline çevirirdim. Müslüman kısmına abdestsiz zamanında tavuk kestirme Cenab-ı Rabbena hakkı için. Kaynana sakızı gibi çiğnerim seni. Ağız dalaşı sunturlu bir kavgaya doğru gidiyordu. Öteki hükümler araya girdiler. Bir tanesi Uskur Ziya'nı sürükleyerek koğuşa doğru götürdü. O nohut çorbasının suyunu üstüne başına dökerek yürürken bir yandan da homurdanıyor. Bu sırf bugün değil ki anam babam, her gün böyle. Hükümet nohudu çuvalla verir, aşçı olacak deyyus kendine torba torba sakız leblebisi kavurur. Yağından soğanından çalar, acı suyu yemek diye önümüze dayar. Bu deyyus da böyle yaparsa biz ne yiyelim diyordu. Bu türlü kavgalar her gün her yemek dağılışta oluyordu. Mapushanenin ağlar koğuşunda yatanlar da vardı. Onlar memleketten gelen bulguru, fasulyeyi, kavurmayı yalnız başlarına yemezlerdi. Her biri kendi yanında Adem babalardan her ikisini de beslerdi. Zaten Mopushane'de tencere kaynatanın itibarı da başka türlü olurdu. Bir Salih Reis vardı. Cinayetten 24 yıla mahkumdu. Tabaklarını, çamaşırlarını, yani adında fakir bir mahkuma yıkattırırdı. Yani Salih Reis'in Mestan adındaki kendisine bakar, reisin sokaktan aldırdığı ciğeri bahçenin bir köşesinde kediye yedirirdi. Mopushanede bıçak olmadığı için, yani kediye vereceği ciğeri eliyle koparıp parçalardı. Bir gün ciğerin nefes borusu kısmını ağzıyla koparıp hayvanın önüne attı. Mestan bunu kıtır kıtır çiğnerken, yani de etrafını usulcacık kolaçan etti. Kendisini kimsenin görmemesini istiyordu, utanıyordu. Ciğerin damarsız yerinden irice bir parça kopardı. Tekrar yan gözle etrafını kolladıktan sonra kopardığı lokmayı usulca ağzına attı. Çiğnemeye başladığı vakit Mestan da önündekini bitirmişti. Başını kaldırıp yaninin yüzüne baktı. Hükümlü gizlice yaptığı bu işin hayvan tarafından fark edildiğini sandı. Bilinçaltı bir utanç duygusu içinde işi hemen politikaya döktü. Kediye doğru yılışarak. "Vire namussuz," dedi. "Patlayacaksın. Oriste bakalım, oriste." Kopardığı parçayı hayvanın önüne attı. Tekrar bir lokma da kendisi için kopardı. Bu hesaba göre ne Mestan'ın ne de Yani'nin karnı doyardı. Mopushanede daha böyle birçok açlık tabloları seyretmek mümkün. Tahin helvası, zeytin, beyaz peynir, hatta kimi zaman pastırma yiyebilenlerin, yaz günleri güneşe karşı duvar dibinde, kışın dumanlı koğuşlardaki sobaların çevresinde, birkaç saatlik tokluğun anlatılmaz hazları ile geyire geyire uyuklamaları görülecek şey. Susuzluk. O yılın yazında gene Mopushane'ye su getiren borular kuruyuvermiş, içerisi Kerbela'ya dönmüştü. Yalnız akşamüstü ezan vakitlerinde 6. koğuşun en baştaki musluğundan hafif yollu bir sızıltı başlar. O vakit hükümlüler musluğun çevresine yığılıverirlerdi. Ama ip gibi akan bu su 80-100 kişinin ihtiyacına yetmeyeceği için musluk başında bir curcunadır kopardı. Testiler, şişeler, ağzı yarım açılmış konserve kutuları, bakır taslar, tencereler hep sıraya girerdi. Ekip başı hükümlülerin önüne geçer, kabını dolduracakların adlarını teker teker kağıda yazardı. İlkin dini imanı eksiksiz olanlara abdest suyu verilirdi. Ondan sonra tencere kaynatanlar, çay düşkünleri, en sonra da suyu içmek için kullananlar musluğa yanaşma hakkını kazanırlardı. Ama işin kötüsü 10 gündür namaz kılanların abdest suyu bile tamamlanmadan borular kuruyuveriyordu. Su kıtlığı son günlerde dayanılmaz olmuştu. Çamaşırları, sahanları yıkamak şöyle dursun, içme suyu bile bulunamıyordu. Koğuşun bazı açık gözleri nizamiyedeki jandarmanın eline 25 kuruş sıkıştırarak aşağı mahallenin çeşmesinden testiyi doldurtmanın yolunu bulmuşlardı. Bu işi en çok Gavur Ali yapıyordu. O akşam kavuş kapıları kapandıktan sonra Mopushane'nin yaman kumarbazlarından Teneşir Memduh, Gavur Ali'yi yanına çağırıp onu kumar oynamaya kışkırtmış, sonunda da iki dübeş bir düşeş bir de düşse atarak bir testi suyu Gavur Ali'nin elinden alıvermişti. Teneşir Memduh ilkin bu sudan iki kupa üst üste içti. İki defa geğirdi. Sonra testiyi kendi tenceresine boca etti. Herkes uyuyuncaya kadar suyun başında bekledi. Böyle olduğu halde sabah uyandığı vakit tencereyi tam takır buldu. Ne kadar bekçilik edilirse edilsin su hırsızlığının önüne geçilemiyordu. Hele Gavur Ali'nin bu yüzden epeyce ağzı yanmıştı. Bir akşam hükümlüler yatmadan önce eline su dolu testiyi alıp koğuşun orta yerine fırladı. Öbür elini yemek masasının üstüne vurarak hükümlülere seslendi. "Hey! Buraya bakın ulan. İkinci tabu arslanları. Hangi nüfus kağıtsız hergele benim testiye dalandıysa meydana çıksın. Ben küfürden hoşlanır bir adam değilim. Ama bu sefer Sübhaneke deyip başlayacağım. Gusülhane avlusuna varıncaya kadar 77 mezhebini zımparadan geçireceğim. Allah bir, peygamber bir, Gavur Ali'nin ağzına düşmeyin de mantelli top katırının kuyruk dibine düşün. Bak işte o kadar söylüyorum. Hele bilakis sana söylüyorum yavşak Talat. Sen benim testinin mahallesinde fazla volta vuruyorsun. Bir yakalamayayım yani. Anam avradım olsun. Musa peygamber baban olsun. Seni defterdarın dip koçanına çeviririm. Benim babalarımı kaldırmayın. Gavur Ali'nin lanetlendiği bilenler bilmeyenlere öğretsin. Gavur Ali'nin lanetliğini bilenler bilmeyenlere öğretsin. İşte o kadar söylüyorum. Yavşak Talat oturduğu yerden doğruldu. Bana bak dedi. Ağzına dirhem koy da konuş. Senin suyundan haberin varsa ananı rüyanda göreyim. Sen bir kere zihnine takmışsın Yavşak Talat'ın adını. Bana hırsız diyenin kırarım kanadını. Öteden Hırbo Niyazi atıldı. Sus ulan dedi. Zümbül bebek tohumu. Gavur Ali sana hırsız demedi ya. Hırsız dese ne olacak sanki? Hırsız da Allah'ın kulu. Hırsızın da namusu şerefi var. El alemin suyuna rahat ver öyleyse. Gavur Ali, nah dedi, hepiniz görüyorsunuz. Şu testi lepalep dolu, haberiniz olsun. Bu suyla abdest alınmaz, bu suyla yemek pişirilmez, çay da yapılmaz. Ziram arif olan anlasın, bu su Gavur Ali'ye mahsustur. Gavur Ali kendinden iğrenmez. Gavur Ali kibarların kibarıdır ama sizin gibi iri bitli kalenderlerin arasında bir kere perişan olmuş zavallı. Onun için pek sayı mahkum arkadaşlarım. Gözlerinizin önünde mekruh yapıyorum eşşoğlu eşekler. Testiyi yukarıya kaldırarak ağzına yaklaştırdı. Hak tu, hak tu, hak tu diyerek 3 defa içine tükürdü. Sonra da hiçbir şey söylemeden yatağına gitti. Testiyi başucuna koyduktan sonra kuşağının arasından tabakasını çıkarıp zift kağıt sarmaya başladı. Yalnız Yavşak Talat bu işi epeyce içerlemişti. O gece ne olursa olsun hırsızlık etmeye karar verdi. Sabah olduğu vakit koğuştaki gaz ocaklarının homurtusu da çoğaldı. Hükümlüler 3'er 5'er şeydanlıkları ateşe koymuşlardı. Ekmeği çaya batırıp sabah kahvaltısı ederlerdi. Yavşak Talat da arkadaşlarıyla beraber bir köşede kahvaltıyı hazırlıyordu. Suyu kaynatınca pisliği mekruhluğu kalmaz diyerek gece Gavur Ali'nin testisini gene boşaltmışlardı. Onlar çaylarını içip battaniyenin üstünden ekmek kırıntılarını elleriyle süpürürlerken Gavur Ali uyandı. Bir iki sefer gerindikten sonra başucundaki testiye doğru uzandı. Yavşak Talat'la arkadaşları hiç çaktırmadan onun ne yapacağını seyrediyorlardı. Gavur Ali testiyi salladı. Bomboştu. Ama hiç kızmadı. Biraz durup etrafına göz gezdirdikten sonra kıkır kıkır gülmeye başladı. Karşıki ranzada sabah keyfi yapan Hırbo Niyazi Gavur Ali'ye seslendi. Hey destursuzun elden düşmesi, görüyorum keyfin yerinde gene. Rüyan hayırlıdır inşallah. Sabaha kadar Zülfiye'nin zikrini yaptın durdun. Çanağını yine boşalttılar diye mi seviniyorsun? Gavur Ali gülmekten kırılıyordu. Talat'ın tarafına bakarak, hıyar oğlu hıyarlar dedi. Yalnız siz açık gözsünüz de Gavur Ali Angurya öyle mi? Ne oldu be Gavur Ali söylesene. Zırtapozlara gülüyorum birader. Çaylarını lokur lokur içtiler. Sandılar ki suyu kaynatınca tükrüğün hasiyeti de gider. Gider ama düz su olursa gider. Yoksa benim testideki gibi taharatlanılmış su olursa gider mi? Şükran'ın patlıcanı. Genel evlerin patronlarına tebelleş olan gündelik kazançları üzerinden haraç isteyen, yani geçinmenin yolunu böylece bulan serdengeçtilerle polis uzun uzadıya savaşamaz. Polise yapılan sızlanma üzerine sanık yakalanır, hapse atılır, birkaç ay yattıktan sonra tekrar geri dönüp evin en güzellerinden 2 kızı birkaç bıçak atıp hastanelik eder. Polise yapılan sızlanma bir çeşit öç almaya iteleme olduğu için patronalardan hiçbiri de acemiliğe başvurmaz. Onların kendilerini korumak için buldukları başka bir yol vardır. Evlerinde kabadayı beslemek. Bu usulün öteden beri faydası da görülmüştür. Bu çeşit kabadayıların koruyuculuğu altında yaşayan patronların yürekleri de rahattır. Kendilerine asılan haraç sızdırmak isteyen biri türerse o zaman fedailerine iş düşer. Bu yüzden genellikle kabadayı besleyen evlere haraççılar pek sokulmazlar. Ama bir gün nasıl olmuşsa olmuş, Mantar Kerim Zehra anneye asılmış. Lirada 20 kuruş almazsam senin evine çöpçüyü bile yanaştırmam demiş. Sen misin bunu diyen? Zehra annenin birbirinden bıçkın 2 kabadayısı var. Hemen destursuz Burhan'a işi havale etmiş. O herif senin dostun Şükran'ı keriz ediyor. Çarşafını kana bulayacakmış demiş. Destursuz Burhan da böyle gününü bekliyor. Bir gece Mantar Kerim'i 22 numaranın duvarına kıstırmış. Ver etmiş bıçağı. Karıların çığlıkları, polis, jandarma, düdükler. Kerim hastaneye kaldırılmış. Burhan'ı da tutuklayıp mapusa atmışlar. Bir azamet, bir kibir. Mapushanede yanına tekbirli adam yanaşıyor. Parası bol olduğu için gelir gelmez kalenderlerden bir örgüt kurmuş. Aradan 5-10 gün geçince de adam akıllı ağa kesilmiş. Onun bu sadakati, cesareti Zehra anneyi minnettar ettiği için o da elinden geleni ardına koymuyor. Mapushanede Burhan'ın bir kuş sütü eksik. Çifte döşeğin üstünde yatıyor. Karyolasının dibinde bir de ayı pöstekisi var. Ellerini iki sefer çarptı mı iki kişi birden lebbek diyor. Burhan'ın dostu Şükran çarşambaları ziyaretini hiç eksik etmezdi. Taksi ile mapushanenin kapısına dayanır, dostuna getirdiği öteberiyi şoförün gardiyanlar odasına kadar taşıması 10 dakika sürerdi. Üçüncü koğuşta yatan destursuz Burhan'a dostun geldi diye haber gider. O da yenice paketi ile çakmağını eline alıp topuğu basık ayakkabılarını ayağına geçirir. Arkasına 10 kişilik avenesini takarak ziyaret yerine gelirdi. O gün gene çarşambaydı. Şükran yerde ve kucağında birçok paketler delikli telin arkasında dostunu bekliyordu. Uzaktan destursuz Burhanlı adamları göründü. Şükran birdenbire heyecanlandı. Elleriyle sevgilisine işaret ederek seslendi. ''Hello canımın içi, nasılsın göz bebeğim?'' ''Eyvallah.'' Ah Burhancığım, vallahi seni bu sefer çok zayıf gördüm. Ne derdin var nonoşum? Duman. Kadın sesini biraz yavaşlattı. Bulamıyor musun burada dedi. Şöyle böyle. İyi ya, sana biraz öteberi getirdim yavrucuğum. Sen hiçbir şeye üzülme Burhancığım. Ben aç gezer, açık gezer sana gene bakarım, anladın mı? Eyvallah. Burhancığım, benim de Zehra anneyle aram açıldı biraz. Şimdi Çirkef Nimet'in evindeyim. Daha rahat, müşterisi daha tavlı. Körpe vücudumu ne diye bak kalçakal arasında harcayayım. Değil mi ama? Tabii. Burhancığım, çok ceza yiyeceksin diye sen sakın üzülme. Bu memlekette adalet var. Ben allem eder, kallem eder seni gene kurtarırım. Anladın mı canım? Eyvallah. Nonoşum, bugünlük sana biraz para da getirdim. Şeftali var, kese kağıdının içinde. O kağıdı atma. İki kattır. Arasına 100 lira koydum canım. Fazla kumar oynama ciğerimin köşesi. Kör olayım, hep seni düşünüyorum. Mapusta şununla bununla çatışmasa bari diye vallahi hop oturup hop kalkıyorum. Omuzundaki çürük geçti mi? Geçti sevgilim, geçti. Şimdi artık tam ağzına göreyim. Allah çarpsın ki sen mapusa düştün düşeli dünyayı zifir gibi görüyorum. Hele bir de geceleri. Vurma avcı diye sabite kafiri başlamıyor mu? Hemen sen aklıma geldiğin için elim ayağım tutmaz oluyor. Ne yapalım? Çilemiz buymuş. Konuşma epey sürdü. Şükran'ın getirdiği küfeler dolusu hediye gardiyanların kontrolünden geçip içeriye verildi. Şükran bir yandan lakırdı anlatırken öte yandan Burhan da şeftali kağıdını eline almış, hem şeftali yiyor hem sevgilisini dinliyordu. O bunu yerken yavşak Talat bir koşu koğuşa gitti. Ağasına el bezi yetiştirdi. Ziyaret bittiği zaman Şükran telin arkasından öpücükler göndererek, gözlerini kurulayarak mapushanenin avlusundan ayrıldı. Burhan da bugün eni konu efkarlanmış, bıyıklarını buruyordu. Şükran'ın getirdiği eşyaların taşınması da epeyce bir işti. 8 tane büyük karpuz, kocaman bir koyun budu, 1 sepet patlıcan, taze fasulye, 1 sepet domates, üzüm, armut, vişne, şeftali, 1 kilo yenice sigarası, 2 kutu lokum, 2 tane diş macunu, torba ile toz şeker, paket paket çikolatalar, bahçenin kenarında adeta bir yığın meydana getiriyordu. Burhan adamlarına işaret etti. Her biri bir şeyi kucakladı. Dizi halinde koğuşun yolunu tuttular. Mapushaneye kabadayının bu çeşidi çok seyrek gelirdi. Düşlerinde bile böylesine yemek yiyemeyen insanlar için destursuz Burhan bir kurtarıcı, bir tapıt olmuştu. Akşam yemeği hep beraber yendi. Yemekten sonra mahkumlara armut dağıtıldı. Koca paketlerden birinin içinden dizi dizi kandil simidi çıktı. Mübarek günde sevaba girmek için Burhan Motor Ali'yi çağırdı. ''Şu köşeden başla bakalım.'' dedi. ''Herkese ver birer tane. Ha dur, yokuş hakkıya verme. Yüreği fesattır o dürzünün.'' ''Peki ağabeyciğim.'' Simitler herkese dağıtıldı. Hakkı'nın boynu bükük kalmıştı. Yavşak Talat kimseye çaktırmadan ona sokuldu. Avucunun içinde tuttuğu bir simit parçasını uzattı. At şunu ağzına dedi. Hakkı adam akıllı içerlemiş haliyle, boş ver be sen de dedi. Ben öyle şeylere kulak asmam. Sonra ben sana bir şey diyeyim mi? Orospu'nun getirdiği kandil simidini yemek en büyük günahtır. Tabii siz enayisiniz. Cehennemde neler olacağını düşünmezsiniz. Bu laf Yavşak Talat'ın üstüne bomba etkisi yaptı. Biraz düşündü, doğruydu. Hemen koyu dindarlardan zivere koştu. Durumu anlattı. O bu işi fazla umursamadı. Simidin üstünde çörek otu var mıydı diye sordu. Vardı abicim. Ha öyleyse korkma. Çörek otu kadının günahını bıçak gibi keser dedi. Çörek otu nereye girerse oraya günah bulaşmaz. Sen göğününü serbest tut. Yavşak Talat'ın yüreği biraz rahat etmişti. Ama ziverin dediğine de %100 inanamıyordu. Epeyce düşünüp epeyce tasalandıktan sonra ''Vallahi bir şey söyleyeyim mi sana?'' dedi. ''Cehenneme gitsem de pek o kadar gam yemem. Neden dersen, buranın açlığı cehennemden firaklı. Et gelmiş, patlıcan gelmiş, fasulye gelmiş, armut, şeftali gelmiş. Yani öldükten sonra cennette yiyeceklerimiz hazır ayağımıza gelmiş. Artık bunun günahlısı günahsızı olur mu? Cenab-ı Hak affetsin. Ama ben boğazıma dayanamam arkadaş. Şükranın patlıcanı, ekmeği doğra besle canı. Üç karılı deli Namık. Gereği düşünüldü. Gerekçesi aşağıda açıklanacağı üzere sanık Namık Karakaplan'a isnat olunan karısını sopa ile dövme suçu, davacının ifadesi, duygu tanıklarının birbirini tamamlayan beyanları, sanığın kaçamaklı ikrarı, hekim raporu ve dosyaya bağlı kağıtlar münderecati ile sabit olduğundan hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 456. maddesi gereğince 6 ay süreyle hapsine. Bu işi yapan delikanlı hükmü giyince eni konu apışır. Kendini birinci koğuşun tel karyolaları üstünde bulunca da atam akıllı efkarlanır. Koğuşta biraz gezer, tozar, sonra da kahve ocağına gelip çöker. Semaverin yanındaki çürük tezgaha sırtını dayar. Bir türküdür tutturur. Al yanaklı pembe beyaz bir gençti. Gözlerini usulca yummuş, kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. O sırada yanına Hırbo Niyazi sokuldu. Usulcana tahta sıranın ucuna ilişti. Namık'ın söylediklerine kulak kabarttı. O ilkin, ''Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim'' diye besmele çekiyor. Ondan sonra Türkiye başlıyordu. Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur. Bir ara türküsü biter gibi olmuştu. Hırbo Niyazi konuşmak için hemen lafı açtı. ''Birader, şu kadın milleti yok mu? Ne çekersen hep onların yüzünden. Topunun kökü kurusun.'' Deli Namık, çünkü mapusa düşer düşmez ona bu adı takmışlardı, sırtına iğne batırılmış gibi irkildi. ''Hay ağzından öpeyim.'' diyerek eğildi. Oysa Hırbo Niyazi, dudaklarının kenarı yosun bağlamış mübareğin kendi ağzından öpmesine pek istekli değildi. Başını geri çekti. Beriki içini dökecek birini bulduğu için sevindi. ''Ah ah, hiç sorma.'' diye dert yandı. ''Benim başımda üç tane vardı. Birisi karım, birisi metresim, birisi de sevgilim. Karımı sevmezdim ama o beni severdi. Sevgilimi severdim ama o beni sevmezdi. Metresim de soylu bir ailedendi. İşte ben de üçünün arasında ziyan oldum.'' Hırbo, ''Bir tanesi sana yetmiyor muydu?'' diye sordu. ''Sen gençlik nedir bilmez misin? Gençlik demek her şey demektir. Ben üçünü de idare etmeye çalışıyordum. Onların da birbirlerinden haberleri yoktu. Ama bir gün bohçacıların müşerref hanım manzarayı çakmış. Gelip karıma olanı biteni anlatmış. Karım da o kadar helak olmuş ki bana belli etmeden yemeklerime zehir katmaya karar vermiş.'' Ben bunu nasılsa duydum. Halbuki bu yaşta ahiret yolculuğuna çıkmaya hiç de niyetim yoktu. Şu kaltağa bir yol edeyim dedim. Bir tebeşir aldım, ezip toz haline getirdim. Bu tozu üçe bölerek eczacı gibi paket yapıp cebime yerleştirdim. O akşam eve biraz erkence geldim. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi gayet tatlı davranıyordum. Ceketimi çıkarıp minder üstüne atarken Sabiha'ya da Şeker karıcığım, şu benim elbiseyi bir ütülesen çok makbule geçecek dedim. Yalnız sol cebinde birkaç paket zehir var, kaybolmasın. Sabahları fabrikaya giderken tren yolundaki çoban köpekleri benimle boyuna dalaşıyorlar. Ekmeğin arasına koyup onlara yedireceğim. Karının gözleri ışıl ışıl parladı. Biraz sonra yemeğe oturduk. Ama Sabiha pek heyecanlıydı. Önümdeki su dolu bardağı şöyle bir dikiz ettim. Yediği ekmek gözüne dizine durasıca. Tebeşiri zehir sanarak suya karıştırmıştı. Demek sahiden karının niyeti kötüydü. Ben hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi biraz sonra bardağı diktim. Artık numara yapma sırası bana gelmişti. Kahve cezvesini mangala sürerken sözüm ona bir sancıya yakalanmış gibi ''Vay vay vay, aman ölüyorum'' diyerek minderin üstüne kıvrılıverdim. Karı yapmacık bir telaşla yanıma koştu. ''Nen var canımın içi, ne oldun ciğerparem'' diye dil dökmeye başlamaz mı? ''Gel de deli olma.'' Ama ben hiç belli etmeden ona uydurma bir hikaye anlattım. ''Ben zehirlendim karıcığım'' dedim. ''Bugün öğle yemeğinde bakır sahan biraz yeşilim traktı. Karnım da aç olduğu için pek kulak asmadım. Ama şimdi anlıyorum. Yemeği bakır çalmıştı galiba. Ben zehirlendim karıcığım. Artık ölüyorum.'' Baktım karı uydurma bir telaşla sağa sola koşmaya başladı. O zaman numaradan gözyaşlarımı tutamadım. Ağlamaya başladım. Hırboniyazi merakla sordu. ''Sen istediğin zaman ağlayabilir misin?'' Ağlamaktan yana birinciyim. İstediğim vakit öyle güzel, öyle içimi çeke çeke ağlarım ki darul bedai 10 para etmez. Yargıcın karşısında da epey ağladım ama adam yutmadı. Neyse, sen şimdi lafa soğuk su katma, beni dinle. Derken efendim, karı sureta telaş içinde ağlayarak ona dedim ki, sevgili karıcığım, ben artık ölüyorum, beni hiçbir şey kurtaramaz. Çünkü zehrin adam akıllı ciğerime işlediği belli. Doktor filan çağırmaya kalkma. Bir kağıt kalem al, yanıma gel. Vasiyetimi söyleyeceğim, yaz. Hoka kalemi kapmasıyla yanıma gelmesi bir oldu. Benim de gözlerim yarı kapalı, son isteklerimi ona yazdırmaya başladım. Adapazarı'ndaki 4 odalı evimle Nalbant Rıza Efendi'nin oturduğu 3 yol ağzındaki dükkan sevgili karım Sabiha'nındır. Bir yandan da göz ucuyla ona bakıyordum. Karı memnun, cızır cızır yazıyordu. Yapı Kredi Bankası'nın Galata Şubesi'nde 1257 numaralı aile cüzdanı hesabındaki 3750 liram sevgili canım Sabiha'nındır. Karı yazıyor ama biraz heyecanlı. Malatya Bez Fabrikası'nın pazen kısmında Sabiha birdenbire hıçkırmaya başladı. ''Ayol sen sahiden beni bu kadar seviyor muydun?'' diye içini çekerek sordu. Ben bir yandan kıvranıyor, bir yandan da ona lakırdı yetiştiriyordum. Tabii seviyordum, şüphen mi vardı? O vakit, ah kocacım diyerek üstüme kapandı. Büyük bir vicdan sızısı ile yüreğim yanıyor. Ben şeytana uydum. Bir cahillik ettim, beni bağışla. Ne yaptın söyle. Ben seni zehirledim kocacım. Ceketinin cebindeki köpek zehiriyle zehirledim. O zaman dehşete düşmüş gibi yaparak, sana teessüf ederim diye çıkıştım. Sonra da biraz yumuşak sesle ilave ettim. Neyse, zehir o kadar kuvvetli değilmiş galiba. Kendimi biraz iyice hissediyorum. Yalnız bacaklarımda, dizlerimde bir dermansızlık var. Hele biraz etlerimi mıncıkla bakayım. Ha şöyle, biraz daha kuvvetli. Ayaklarınla çiğne, daha kuvvetli bas. Karı mindere çıkıp dizlerimin baldırlarımın üstünde zıp zıp zıplamaya başladı. Ben yine mızmızlandım. Olmuyor acanım, olmuyor, iyi yapamıyorsun. Tavan süpürgesinin sapını çıkar da onunla biraz dizlerime vur. Tıpış tıpış gidip süpürgenin sapını getirdi. O vakit minderden yay gibi fırlamamla sopayı kapmam bir oldu. Yer misin, yemez misin? Ver Allah ver, vur Allah vur. Karı tabii pestile döndü. Köpek zehri ha, namussuz kahpe. Ama ertesi günü cürmü meşrut mahkemesi de bize 6 ayı dayayıverdi. Karının bu türlüsüne acımak günah. Sonra görüyorsun, bu meselede bir de müdafaa-i nefis var. Ama bunu mahkemeye anlatamazsın ki. Kanun varmış, laf. Halk Partisi zamanında olsaydı beni 1 saat bile hapse atamazlardı. Eniştem ocak başkanıydı. ocak başkanı olduğu için bucak başkanına, bucak başkanından ilçe başkanına, oradan kaymakama, sonra da valiye çıktı mı her şey yoluna girerdi. Valide polis merkezine zırt bir telefon, karı yediği dayakla kalırdı. Oysa ki şimdi Demokrat Parti varmış, demokrasi varmış. Bir karı dövmeyi bile bize çok gören demokrasiyi ben ne yapayım? Hırbo Niyazi onu gülerek dinliyordu. Deli Namık bu sefer lafı ona getirdi. Bana bak arkadaş dedi. Benim bu anlattıklarımı koğuşta şuna buna nakletmeye kalkışma. Alimallah seni de bizim karı gibi adam akıllı bir sopadan geçirir. Gelip 6 ayda senin için yatarım ha diye notayı dayadı. İkinci ayrımın sonu sayfa 35.